Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Evren Hocam, Serdar Hocam, Alper Hocam ve Cihat Hocam'la beraberiz. İnşallah güzel konulardan bahsedeceğiz. Ayrı zamanı müjdeliyoruz. İmam hareketlerinden bahsediyoruz inşallah. Kur'an müjdelerinden bahsediyoruz. Bunlar normalde şu ana kadar anlatılmayan konulardı. Hocamız da bugünlerde özellikle üzerinde duruyor. Dün özellikle anlattı hocamız. Yani bir kısım kişilere baktığımız zaman hiç aciliyeti olmayan, yani Müslümanlara da ne dünyasına ne de ahiretine faydası olan konulardan bahsediyorlar. Yani hiç bir gereği olmayan konulardan bahsediyorlar. Dolayısıyla şu anda ayrı zamandayız. İman hikmetlerinden Kur'an-ı Mucizelerini Allah yaratmış bu son 30 sene içerisinde. Ve ayrı zaman delillerini yaratmış, alametlerini yaratmış. Yine son 30-40 sene içerisinde olan olaylar. Bunlardan bahsetmek şu an çok önemli, çok hayati derecede önemli. Yani şu anda bir evin içerisinde yangın var. Adeta evin içi yanıyor. Orada hani bizim yaptığımız bu yangını söndürmek için su dökmek. Hani bazıları da kalkıp işte tablo acaba düzgün duruyor mu? Onu bir düzeltsek mi acaba gibi böyle karşısına geçip bakıp işte bir santim daha kaydırıp böyle onunla uğraşıyor gibi bir durum var söz konusu yani şu anda. Yani en acil konulardan bahsetmemiz lazım. Dediğimiz gibi iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, ahir zaman alametleri. Dolayısıyla biz de bunlardan bahsediyoruz inşallah. İman hakikatleriyle herhalde başlayabiliriz. Bir sunumumuz var.
Evet. Alper hocam herhalde bir sunumu.
İnşallah.
Evet.
İnşallah. Çölde uyuyarak ayakta kalan bitkiler. Çöl bitkilerinin aşırı sıcak ve susuzlukla mücadele etmek için kullandığı birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de uykuda kalmaktır. Özel yapıları ile kuraklığa ve susuzluğa dayanarak bu yöntem kullanılan bitkiler ise efemeral bitkiler olarak adlandırılmaktadır. Genellikle bir sene yaşayan ve kuraklık durumlarında tohum halinde uykuda kalarak susuzluktan kurtulan bu bitkiler, yağmurdan sonra çok çabuk bir şekilde tohumlarını açıp yeşillenirler ve fideleri çok hızlı bir şekilde büyür. Çiçeklenme çok sıcak, çok kısa bir sürede oluşur ve böylece bitki tohumundan tohum üretme aşamasına sadece birkaç hafta içinde geçebilir. Bu bitkiler tohum poliformizmi adı verilen ve tohumlarının yeşillenme zamanında farklılaştırılabilen bir özelliğe sahiptirler. Ek olarak tohumlarda ve yeşillenmeyi engelleyici bir madde vardır. Tohuma ilk defa su ulaştığında onun yüzeye çıkma aşamasını tamamlar. Ancak tohumun yeşillenebilmesi için bu koruyucu maddenin etkisiz hale getirilmesi gerekir. Bu işlem ise tohumun ikinci defa suyla buluşmasıyla meydana gelir. Eğer ikinci defa su gelmezse, yani yağmur yağmazsa tohum filizlenmez. Bu nedenle tohumlar ıslanmak için iki evreye ihtiyaç duyar. İlki tohumların yüzeye çıkmasına neden olur. İkincisi de yenilenmeyi engelleyici maddeyi giderir ve ancak bu engelleyici maddenin gitmesinden sonra yeşillenme meydana gelir. Görüldüğü gibi çöl gibi her türlü mahrumiyetin ve güçlüğün hakim olduğu bir ortamda bile çok sayıda bitki çeşidi ve sıcağa karşı korunma yöntemiyle karşılaşmaktadır. İnsanların ıssız sandığı bir ortamda bu bitkiler üstün özellikleriyle Allah'ın sonsuz ilmini ve sanatını bir kez daha göstermektedir. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126. ayet.
Şeytanlar Allah'a sunuyoruz tabii.
Evet. Şeytan.
Maşallah.
Evet, şimdi yani bir tohumun kendine böyle mekanizmalarla donatılmış olması zaten hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamayacak bir şey. Öyle bir ortamda o kendini koruyan maddeyi gidermesi için bir defa ıslanması gerekiyor tohumun. Sonra ikinci defa ıslanması gerekiyor ki yeşillenebilsin, filizlenebilsin ve çiçek verebilsin. Normal bitki olarak hayatını idame ettirebilsin. Böyle mekanizmalarla donatılmış olması bu bitkiye has özellikler olarak karşımıza çıkıyor ama bitkinin geliştirdiği şeyler midir? Böyle bir şey kimse öne süremez. Çünkü çöle çıktığımızı farz edelim bir insan. Ya susuzluktan ölecektir bir süre sonra ya da hayatını idame ettirmek için çeşitli işte su kaynağına ulaşıp hayatını devam ettirecektir. İkisinden biri. Ya hep ya hiç. İkisinin arası diye bir şey yok. Bakıyorsunuz bitki zaten bunu bu mekanizmalarla hayatını devam ettiriyor. Tohum o özelliklerle yaratılmış. Bu ne demek? Tohum, yani deneme yanılma diye bir şey var mı burada? Bitki yola çıktı, çöle çıktı. Ondan sonra orada hayatını kendi başına mı geliştirdi? Yeni yöntemler mi geliştirdi kendi başına? Böyle bir şey öne sürmek oldukça mantıksız, akıl dışı bir iddia. Ve evrimcilerin de öne sürdükleri iddialar, yani ortaya koyduğu iddialar bundan daha farklı değil. Hatta bundan daha öte masalsı iddialar. Ne diyorlar? Bitki zaman içinde, bakın zaman sanki milyonlarca yıl içinde, zaman sanki bir çözülmüş gibi. Milyonlarca yıl içinde böyle sistemler geliştirdi diyorlar. Ya normalde zaten bir gün içinde ölür, kurur. Yani iki gün içinde kurur. Zaman zaten aleyhine işler. Lehine işlemez ki. Yani tabii. Şans iddiasının lehine işleyecekmiş gibi görünen bir şey, normal biyolojik ortamda zaten aleyhe işleyen bir şeydir. Proteinler denatüre olur, proteinler bozulur. Güneşin altında bitki zaten kavrulur. En basitinden çöldeki bir şey için. Hadi normal ortamda yine aynı şekilde. Yani çöl olmasa, güneş sıcağı da olmasa yine aynı şekilde ortama bırakılan bir şey zaten çürüyor, bozuluyor. Lehine değil, aleyhinedir her zaman için zaman. Canlılar için.
Evet. Öyle zaten değil mi? Mesela şimdi Cihat Hocam anlatırken evrimcilerin o masalsı şeyini tabii anlatıyor. Yüzünde bir tebessüm oluşuyor mesela. Çok önemli bu. Niye? Çünkü hakikaten acınacak haldeler, gülünecek haldeler evrimciler. Evet. Çünkü öne sürdükleri, anlattıkları şeyler artık insanlara espri malzemesi oldu. Yani şimdi eskiden tamam çok havalılardı. Hakikaten öyle. Mesela hocamızdan önce ben evrimciyim diyen birine bilgisi az olan kişiler ve cahil olan bazı kişiler gıpta ediyorlar. Görünümünden işte o havalı konuşmasından, efendim ben materyalistim dediğinde adam da materyalizm ne olduğunu bilmediği için herhalde iyi bir şey deyip gıpta ediyordu. Ben darwinistim diyordu mesela, sosyal darwinistim.
Adamın bir fikri var.
Ha, adamın fikri var. Zaten görüntü malum işte o bilim adamı. Evet. Aslında öyle bilim adamı da olmaz tabii görüntü. Bilim adamı da bakımlı olur ayrıca değil mi? Güzel evet. Giyinir, temiz olur her yönüyle. Bazı dediğimiz gibi hani konuları iyi bilmeyen kişiler gıpta ediyorlardı. Hakikaten çok havalılardı ama o havasını hocamız fikren aldı onların elinden. Çünkü bu gerçek bir hakiki hava, sükse, gösteriş değil. Sahteydi, yalandı ve çok çirkindi. Çünkü insanları kandırmanın havası olmaz. Kesinlikle. Siz insanlara yalan söylerseniz yanlış bir şey yapmış olursunuz. Çirkin bir şey yapmış olursunuz. İşte Cihat Hocam'ın da yüzünde böyle bir tebessüm meydana gelir evrimcilerden bahsederken. Eskiden çok havalıydınız, şimdi insanlar size gülüyorlar evrimciler. Heh, şimdi hocamıza yine şey yapın, yardımcı olun bu konuda siz evrimcilerde. Bunca yıldır görememişsiniz neyin içinde olduğunuzu. Yani büyük bir yanlışın içinde olduğunuzu görememişsiniz. Doğru olmayan bir şeyin peşinden gittiğinizi görememişsiniz. Olabilir, buna bir itirazımız yok. Hocamız 1979 yılı itibariyle herkesin, sadece evrimcilerin değil, konuyu bilmeyen, az bilenlerin de gözünün açılmasına vesile oldu. Artık ayan beyan yaratılışın doğru, hak olduğu, Cenab-ı Allah'ın var olduğu ve her şeyi ol demisle yarattığı açıktır yani. Çok açık bir şekilde görülmüştür. Bu da hocamız vesile olmuştur. Bu zaten herkes tarafından bilinir. Yapmış oldu ve başlattığı aşağı yukarı 30-32 yıllık, 31 yıllık fikri çalışmaları vesilesiyle. O yüzden mesela iman hakikatleri bu yönüyle de son derece önemlidir. Mesela Alper Hocam'ın başlattığı o konu çöldeki hiçbirimizin, hatta çoğumuzun hiçbir zaman görmeyeceği o bitki, yani hangimiz çöle gidip de o bitkiye bakacağız veya değil mi? Atomun yapısını hangimiz görebiliriz veya okyanusların derinliklerinde yaşayan olağanüstü özelliklere sahip canlıların özelliklerini hangimiz göreceğiz? Görmeyeceğiz. Ama görmesek dahi Cenab-ı Allah orada gücünü, kudretini, yaratma sanatını herkese göstermiş. Peki bunu kim ortaya çıkardı? Günümüz için söylüyorum. Hocamız ortaya çıkardı. Biz iman hakikatlerinin, hani hiç kimse, herkes iman hakikatlerinin bu kadar önemli olduğunu bilmezdik. Biz bunları sadece işte ortaokulda, lisede, üniversitede ders konuları olur. Kürsülerde anlatılır zannederdik. Dinleyenlerin de bu konuları bilen anlatılanın da anlayan kişiler olduğunu düşünürdük. Yani bizim ilgilenmeyeceğimiz konulardır bunlar diye zannederdik. Yani uzmanlarının ilgi alanına giren konular diye düşünürdük. Meğerse hiç de öyle değilmiş.
Evet.
Cenab-ı Allah o kadar sayısız güzellik ve olağanüstü mucizevi özelliklere sahip canlı cansız varlıklar yaratmış ki ve bunların hepsini meğerse bizim için yaratmış. Biz bunlara bakalım, görsek de görmesek de hiçbir zaman bu canlıların özelliklerini öğrenelim ve oradaki olağanüstülüğü, harikalığı görelim, Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını görelim diyeymiş meğerse. Yani hiçbir şey evrimcilerin dediği gibi boşu boşuna olmamış.
Evet.
Her şey bir hikmetle yaratılmış. İman hakikatleri, Alper hocamın anlattığı o iman hakikatin önemi buradan geliyor. Çünkü iman hakikatleri imanın kazanılmasına vesile oluyormuş. Bak bunu da bilmiyorduk.
Evet.
Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu çalışmalardan belli bir kısım haricinde kimsenin haberi yoktu. Bunlar çok harika çalışmalardır imani yönde, manevi yönde. Kimsenin haberi yoktu. Meğerse iman etmeyenlerin iman etmesine, iman sahibi olan kişilerin de imanların artmasına vesile olacak çok önemli çalışmalarmış. Çoğu da biliyorsunuz hep tefekküre ve iman hakikatlerine dayalıdır.
Evet.
Risaleler. Yani okudunuz mu böyle bir ferahlık gelir insanın içine. Bir coşarsınız. Yani Cenab-ı Allah'ın yaratma kudretini hissettirir. Her yerinizde risaleler. Hocamızın eserleri de aynı özelliğe sahiptir. İman eden kişi de ne olur? İşte Cenab-ı Allah yakini olur. Sevgisi ve korkusu olur. Hayatını da ona göre düzenler. Yani hiçbir şeyin boş ve tesadüfen olmadığını bilir. Cenneti Cenab-ı Allah'tan ister. Allah'ın rızasını kazanmak için hep güzel işler yapmaya gayret eder. Bir kişi böyle olur. Sonra iman hakikatleri vesilesiyle bütün dünya böyle olduğunda ne olur? İşte ahir zamanın o güzelliği tecelli eder. Nedir o? Sevgi, şefkat, merhamet bütün dünyayı sarar. Sen adama dersen ki sen kardeşim maymundan geldin veya işte tesadüflerle oldun, mütasyonlu oldun, doğal seleksiyonlu oldun. Ondan sonra dünyada da zaten bir mücadele vardır, savaş vardır. Güçlü olan, zayıf olanı yer yutar, yok eder dersen o zaman dünyada sevgi beklemeyeceksin. Şefkat beklemeyeceksin. Kardeşlik, huzur, güven beklemeyeceksin çünkü olmaz. Çıksana ormana gece vakti de göreyim sen tek başına. Çıkamazsın. Niye? Çünkü güvenli bir ortam değil.
Tabii.
Her an herkes biri saldırabilir. Bak evrimcilerin yaptığı da budur işte. Bunu sağlamak istiyorlar. Yani insanları sokağa çıkamaz hale getirmek için ne yapıyorlar? Bilim kisvesi altında böyle yalanlar söylüyorlar.
Tabii. Normalde bahsettiğin durum zaten şeytanın kışkırtması. Daha başka bir şey değil. Ve bu kışkırtmayı insanları birbirine düşürme, birbirine kinlendirme, birbirine saldırır hale getirmenin altyapısını oluşturmada sözlü bilimsel dayanak olarak Darwinizm hep vardı. Yani yüzyıllardır bu vardı yine. Yani Darwinizm adını tabii 1859 yılında Darwin'in o kitabıyla almış olsa dahi bunun öncesinde de yine bu felsefe hep ayaktaydı. Dine karşı bir ideoloji olarak Firavun zamanında da vardı. Sümerler zamanında da vardı. Hazreti Adem zamanından itibaren hep vardı. Şeytan insanları birbirine hep kinlendirmeye, hep birbirine saldırmaya teşvik etti yıllar yılı, yüzyıllar, çağlar boyu. Ama bakın bugün Mehdiyet'in zıl ve gölgesi altında inşallah bu oyunu, şeytanın bu oyunu, bu stratejisi, bu tuzağı tamamen yerle bir olmuş durumda. Ve Mehdi Aleyhisselam hadis-i şeriflerde de çok detaylı olarak anlatılıyor. İnsanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracak.
Maşallah.
Bakın bu çok önemli. Barışı, yani İslam'ın özü olan güven ve barış ortamını sağlıyor, tesis ediyor Mehdi Aleyhisselam. Bunu nasıl yapıyor? Bakın hadis-i şeriflerde çok detaylı olarak tarif edilmiş bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında, yani ortaya çıkışında ve ayağa kalkışında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır. Her şey. Yine devam ediyor başka bir hadis-i şerif. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak.
Maşallah.
İşte bu, huzur ve emniyet, İslam. İslam her yere hakim olacak demek.
İnşallah.
Bakın ne demiş hadis-i şerifte? Her yeri. Her yer ne demek? İşte Japonya'da aynı şekilde, Küba'da aynı şekilde, Amerika'nın falan eyaleti de aynı şekilde, Kanada'sı, işte Norveç'i, İsveç'i, Güney Afrika'sı, her yeri inşallah.
Maşallah. Tabii buradan ne anlıyoruz Cihat Hocam? Bak her şey ne diyor? Dostluk ve beraberlik, evet. Ve kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak diyor, değil mi?
Evet.
Mehdi gelmeyecek diyenler ne diyor o zaman? Şunu diyor, aynısını onların kafasına göre okuyalım. Her yerde düşmanlık, evet, ve ayrılık olsun diyorlar.
Tam tersi.
Mehdi gelmesin diyenler bunu diyor. Evet. Ne diyor? Kalplerde kinler, kalplerde kinler olsun diyor. Mehdi gelmeyecek diyenler. Çok memnunuz, çok güzel oluyor. Herkes birbirine işte savaşsın, kan aksın falan. Kan gövdeye götürsün. Bacılarımıza, kız kardeşlerimize, annelerimize tecavüz edilsin. Var olan ortam budur dünyanın birçok yerinde, değil mi? Yani her yer kaynıyor.
Evet.
Ne diyor? Her yeri huzur ve emniyet saracak. Huzursuzluk olsun, güvensizlik olsun diyor. Hali hazırda biz bu durumdan çok memnunuz. İleride de böyle olsun diyor. Yani 10 sene sonrasını soruyoruz. Yine öyle olsun, çok memnun diyor. Yani Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek, çıkmayacak, şahsı manevidir, ruhtur diyenler bunları demiş oluyorlar. Yani buna 500, çok dikkat edelim.
500
veya sene değil mi? 570 sene sonra. Ne demek o? 500 sene, önümüzdeki 500 sene dünyanın hali böyle olsun. Hatta böyle olmaz ki. Daha kötü olur.
Tabii.
Sen yani kötülüğe yol verirsen onun gücü artar. Evet. Kuvveti artar. Artık sen sokağa çıkamaz hale gelirsin.
Tabii.
İstanbul'da dahi, Allah esirgesin, veya büyük şehirlerde dahi, değil mi?
Tabii.
Buna müsaade etmiş olursun sen öyle dersen.
Evet. Bir de yüksek bir vicdan gerektiriyor değil mi bunu anlamak için? Yani şu anki duruma baktığımız zaman dünyada Serdar Hocam'ın anlattığı durum tam olarak, yani aleni olarak yaşanıyor zaten. Yani insan kendi işte rahatına, evdeki ortamına bakıp ya da işte arkadaş çevresinde rahat yemeğini yiyor. İşte arabasıyla gezip dolaşabiliyor. Tamam, onları yapabiliyorsun ama sen kendinde o vicdanı hissetmezsen zaten baksana dersin, bizim rahatımız yerinde. Nerede zulüm var diye bir örnek verebilir insan.
Evet.
Değil mi? Böyle bir cahiliye.
Evet, evet.
Ki tabii yani böyle bir cahiliye şekli gösterebilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize gönderdiği hak kitapta, rehberde inşallah bütün üstün ahlak özelliklerini biz görmüş oluyoruz. Ama bunu yüksek vicdanlı olanların anlayacağını da Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ayetlerde. Bakın Bakara suresinin 269. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.
Evet.
Temiz akıl sahibi nasıl olunuyor? Yüksek bir vicdanla olunur temiz akıl. Vicdanın temizse değil mi? Öğüt alıp düşünebiliyorsun. Şimdi yani yani tabiri caizse kan gövdeyi götürüyor. Yani zulüm hiç durmuyor ya. Yani her gün haberlere baktığımız zaman yani idam edilen, değil mi? Yani mazlum insanları görüyoruz.
Evet.
Kurşuna diziliyor. Hangi rahatlıktan bahsediyor bu insanlar? Yani merminin önünde duruyor mazlum. Niçin? Müslüman olduğu için. Değil mi? Onun için hakikaten çok dikkatli olup bu gizleme çalışmalarını, Mehdi Aleyhisselam'ın gizleme çalışmalarını, yani çaktırmadan yapılıyor gibi gözüküyor ama aleni yapılıyor. Yüksek bir vicdanla bakıp, bakın çünkü Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? İmanın nuruyla tanırsınız diyor. İmanın nuru vicdanla olan bir şey. Zaten vicdan gözüyle baktığın zaman imanın nuruyla görüyorsun. Değil mi? Onun için çok dikkatli olsun kardeşlerimiz. Bu aldanışa hiç gelmeye gerek yok. Bakın çok büyük bir sevgi ve barış yaşayacak insanlar. Bütün dünya. Ya çok az kaldı. Bunun için bir gayret bekliyor Allah bizden. Dolayısıyla bir an önce artık herkesin duası bir olup İslam birliğinin yeryüzüne hakim olması lazım. Yoksa kalkmayacak diyor hocamız. Böyle devam eder. Değil mi? Dolayısıyla
dua etmek
evet, gerekiyor ve fiili duada Allah'ın istediği mücadele etmek, gayret göstermek. Çıkıp gizleme çalışması yapmak yerine orada kardeşim işte bak görüyoruz. Bunlar oluyor dünyada deyip samimi bir dille anlatılıyor olsa herkesin kanaati gelecek. Niye kandırmaya çalışıyorsun?
Evet. Şimdi videomuz var.
İnşallah.
Videomuzu da hazırmış, onu izleyelim isterseniz.
İnşallah.
Deccal daha çıkmadı diyenler, Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşadığını söyleyenler, zor ve sıkıntılı günlerin daha çok uzakta olduğunu düşünenler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu yıllar sonrasını erteleyenler bu videoyu çok iyi izlesinler. Çünkü Deccal çıktı ve faaliyette.
Zehaletin insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar, İslam aleminde Müslüman arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın yine.
In July last year, it was the primary stronghold of Boko Haram and the scene of a major battle.
Eğer Deccal çıkmadıysa, tüm dünyada Müslümanlara bu zulmü kim yapıyor?
Şimdi ortada ne Deccal var, şimdi ortada ne Deccal var, şimdi ortada ne Deccal var, ne Hazreti İsa var, ne Yecüc Mecüc var, ne büyük alametler var, ne Dabbetul Arz var, Mehdi niye doğsun?
Çünkü son yıllarda yüz binlerce Müslüman şehit edildi. Çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda Müslümanın evleri yakıldı, yıkıldı. Yurtlarından sürgün edildiler, ibadetleri engellendi, hapislere, zindanlara atıldılar.
Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani.
O günlerin yakın olması için daha ne olması gerekiyor? Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, Mısır'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da, Sudan'da dünya Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışılması yetmiyor mu? Size yetmiyor. Deccal daha ne yapacak?
Yes, Mama. قالوا لي يهودي وشهم او عنا وشوفوا ضرنا مش شهم غاز ايش في نسوي حتى نظرت لابويا جاب لي اياها ما فرحتش عليها حتى الاسم والام جابت الحلب اغراضي انا نفرح على اغراضنا
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.
Bak elhamdülillah. Videoda seyrettik. Bak bir ayet devam edeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 242. ayet. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki akıl erdirirsiniz diyor. Allah'ın ayetlerinin tecellisini görüyoruz biz. Bu videolar eski videolar değil. Yeni videolar. Yani haberlerde gösterilen, birçoğu gösterilmeyen, gizlenen o videolar.
Milyonda biri de yani.
Tabii. Zaten. Yani evet. Tabii yani işte görüyoruz hocamız mesela oturmuş videoda da gördük namaz kılıyoruz diyor. Hani diyor yani oturuyoruz.
Müslümanlar saygın diyor.
Yani. Müslümanlar saygın diyor. Sen ve oradaki bir küçük cemaatinden bahsediyor galiba. Yani aynı dakikalarda işte kurşunun önüne geçiyor ve hiçbir suçu yokken o gariban değil mi?
Sadece Müslüman olduğu için.
Tabii mazlum insanları kurşuna diziyorlar aynı saatlerde. Belki de. Nerede burada samimiyet? Yani insan kendi olarak mı düşünmesi lazım? Yani dünyanın geneline bakıp o güveni tahayyül etmek lazım. Dünya güven içinde değil ki. Yani sen dört duvar arasında güvenli hissediyor olabilirsin kendini. Öyle değil Allah'ın izniyle.
Şimdi burada Sayın Adnan Oktar da bunu defalarca zaten özellikle üzerinde değindiği bir konu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir zihniyet var. Bu materyalizmin insanların zihnine soktuğu bir yanlış inanç bu. Yanlış anlayış bu. Ne demek? Yani böyle bir şey İslam'da yok ki. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor. Emri, Allah'ın emri var. Farz olan emri var. Şöyle ki şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin.
Maşallah.
Diye Allah'ın emri var. Cihad edin, mücadele edin. Cehd edin diye. Allah'ın emri bu. Namaz kılmak nasıl farzsa, oruç kılmak, oruç tutmak nasıl farzsa bu da aynı şekilde. Sen Allah yolunda dinsizliğe, Allah'ın dininin karşısındaki mücadele eden felsefelere, güçlere karşı mücadele vermiyorsan o zaman işte bu farzı yerine getirmiyorsun. İslamiyet, Müslümanlık yalnızca oturup az önce işte videoda senin değindiğin İşte hoca efendi ya da başka hoca efendilerde olduğu gibi. Yalnızca kendi küçük cemaatini, kendi çevresini bilmekten ibaret değil.
Tabii ki.
Bütün dünyayla sorumluyuz biz.
Elhamdülillah.
Dünya gerçekten çok küçüldü. Bugün artık iletişim, teknoloji çağı iç içeyiz. İşte bugün Libya'da olanlar, bugün Suriye'de olanlar, Keşmir'de olanlar, Doğu Türkistan'da olanlarla da sorumluyuz. Niye? Çünkü gücümüz var. Şeyimiz var, imkanımız var. Herkes imkanıyla, kendi imkanlarıyla sorumlu. İmkanların çerçevesinde mücadele vermekle sorumlusun. Darwinizm felsefesi bu insanları bu hale getirdi. Darwinizm nedeniyle Suriye'de Baas Partisi güç oldu. Kendi halkına o Darwinist felsefeyle, materyalist felsefeyle zulmetmeye devam etti. Yıllar yılı, on yıllar yılı. Hafız Esad'dan itibaren. Ya da bakıyorsunuz Libya'da Kaddafi yine aynı şekilde. Bunlar Darwinist eğitimden geçirilmiş insanlar. Bunların İslamiyet'le bir ilgisi yok zaten. Bakıyorsunuz Hüsnü Mübarek yine aynı şekilde. Hep Darwinist ideolojilerin hakimiyetiyle işte bu ülkeler, İslam toplulukları bu halde zulüm altında kaldılar, yaşadılar yıllar yılı.
Kur'an'dan uzaklaştırılıp bir de hurafelere evet. De boğulunca
ama,
bir kısmı.
Ama sen bunları doğal görürsen, doğal süreç olması zaten olabilecek şeyler diye ifade edip cümle içinde bu şekilde insanlara da çevrene de anlatırsan o zaman oradaki o anlayış yarın veya işte bugün bakarsın sen yaşadığın çevrede de hakim olmuş. Sen mücadele etmezsen. O zaman bakarsın işte sana dokunmayan yılan sana da dokunmaya başlamış.
Ya zaten çocukluğumuzda da hep duyardık onları işte sana dokunmayan bir şey, bana dokunmayan yılan bin evet, yaşasın. Ne kadar kötü bir laf ya. Bir kere yani orada kastedilen bildiğimiz yılan değil, adam yaşasın bırak hayvancağız, o değil zaten. Yani yılan orada bir benzetme. Pis, çirkin, ondan sonra zulmeden, değil mi? Adaletsiz, mesela hak hukuk tanımayan, doğrudan öldüren, hiçbir gerekçe olmadan ki öldürülmez zaten, doğrudan öldürülen, değil mi? Masum annelere, bacılara, kız kardeşimize tecavüz eden insanlar bin yıl daha yaşasın diyor bu kafa. Ya hayret edilecek şey. Diyor ki sonra, ateş düştüğü yeri yakar diyor. Bak lafa bak. Ulan ateş bir yere düştü mü her yeri yakar. Laf mı o? Düştüğü yeri yakarmış. Şimdi bu telkinlerle büyüdük. Değil mi? Çocukluğumuz bizim böyle geçti. Ben bu lafı duyduğumda şöyle kendi kendime düşünmüştüm. Ha demek ki dünyanın yaşam şartları bayağı zor. Bir de yani nereden ne geleceği de belli değil. Yani zaman zaman haksızlıklar olabilir, saldırılar olabilir ama ben bunlardan kendimi ne kadar koruyabilirsem o kadar iyiyim. Yani mesela ne bileyim adam diyor ki ya mesela bomba düşüyor yanına. Oh tamam neyse diyor yana düştü diyor mesela. Bana evet. Düşmedi diyor evet. Mesela. Yani kendini kurtarmak zor veya çirkin durumlardan, değil mi? Ağır durumlardan, zulümden bir başarı. Yani kişisel başarı. Bu bir telkindi Cihat'ın da anlattığı gibi. Darwinist ve materyalist kafanın telkiniydi. Ama bak bunu hakikaten çaktırmadan yapıyorlar. Yani bu tür laflarla mesela böyle ince ince bilinçaltına veriyorlar ve nesillerin böyle yetişmesini arzu ediyorlar. Yani kendini düşünen, bencil. O diyoruz ya o dar çevresinde bir şey olmuyor ya, rahat ya.
Evet.
Evinde sıcak kaloriferli dairesinde oturup pilavını da yiyip televizyonda seyrediyorsa on numara tamam. Dışarıda ne oluyor? Bak çocuk ne diyor? O ufacık haliyle. Ne kadar aklı başına konuşuyor. O da çok şaşırtıcı. Gazete, demek ki evet. Çok ağır bir travma geçiriyor çocuk. Artık aklı açılmış, şuuru açılmış. Olağanüstü güzel konuşuyor çocuk orada. Ne diyor? Biz evimizin içindeyiz ama sokakta gibiyiz diyor. Güvende değiliz diyor. Neden bizi öldürüyorlar diyor. Neden oyuncaklarımızı, eşyalarımıza zarar veriyorlar diyor. Bak ne kadar güzel. Niye böyle konuşuyor çocuk biliyor musun? Aklı açılmış.
Çok basit düşünüyor.
Canı yanmış, canı. Evet. Yani hem canı yanmış hem etrafındaki insanların ne kadar ağır bir zulüm içinde olduklarını aynel yakin gözüyle görmüş, yaşamış. Bunu o çocuk gibi görüp yaşamak, bunu anlamak için gerekmez. İşte Cihat'ın dediği gibi dünya artık çok küçüldü. Yani şu an Afganistan'da olan durumu televizyondan seyredersin. İnternetten seyredersin. Onun içinde olman gerekmez o his. O duyguları yaşamak için. İnsanda Evren Hocam'ın anlattığı gibi vicdan var, vicdan. Vicdan oldu mu o harekete geçer.
Evet.
Hamiyeti İslamiyet harekete geçer vicdan olan insanda. İnsan bir bakar ona ya der bu ne? Bu zulüm. Ya zulme rıza gösterilir mi? Ben burada rahatım diye. Olur mu öyle şey? Biz de rahatız. Allah'a şükür. Ama rıza gösteriyor muyuz? O manada rahatlık diyorum. Yoksa öyle bir rahatlığımız yok. Rehavet anlamında değil. O rehavet. Yoksa hocamız 32 yıldır fikri mücadelesini zaten yapıyor. Yani görüyorsunuz işte değil mi? Gazetelerden, televizyonlarda hocamızla nasıl bir şey halindeler? Mücadele halindeler. Bazı kişiler görülüyor. Öyle bir rahatlığımız yok. Ama o hoca efendi gibi biz de burada bak Allah'a şükür rahat rahat anlatıyoruz şu an değil mi? Ama içimiz rahat değil. Beden olarak fiziken rahat olabiliriz. Bir darba maruz kalmıyor olabiliriz şu an için söylüyorum. Ama içimiz rahat değil, vicdanımız rahat değil, huzurumuz yok. Orada kardeşlerimizin bak gösterdi hocamız. Müslümanım diyen birini yere yatırıp gırtlağını kesiyor adam. Boyuna böyle bir ortamda yaşıyorsun.
İp bağlamış mesela.
Kovaya batırıp boğuyor diyor.
Ha kafasını evet. Suya sokuyor. O güzel insanın, masum insanın.
Müslüman olduğu
için. O da buradan seyredip o yağlı pilavını yiyip bakıyor böyle. Hiç, yani günlük işte saat 7-8 haberleri, ana haber bülteni olarak değerlendiriyor. Kapattı mı televizyonu, vicdanı da kapatmış oluyor. Ondan sonra rahat bir uykuya dalıp gidebiliyor. Bu yanlış. Bu doğru değil. bundan hemen çıkılması gerekir. Yapılması gerekeni hocamız söyledi. İttihat-ı İslam. Türk İslam Birliği'ni isteyecek herkes. Çünkü Mehdi Aleyhisselam, Türk İslam Birliği'nin lideridir. Mehdi Aleyhisselam dünyadaki bütün sorunların, bütün acıların, bütün zulümlerin vesaire çirkinliklerin, kötülüklerin tek çözümüdür. Bundan başka çözüm yok. Eğer bunu samimi olarak isteyen biri varsa yeryüzünde o İttihat-ı İslam'ı isteyecek. Türkistan Birliği'ni isteyecek. Mehdi Aleyhisselam'ın bir an önce gelmiştir. Zuhur edip İttihat-ı İslam'ı oluşturup başına geçip yeryüzünde Cihat Hocam'ın slaytlarda anlattığı gibi sapkınlığı, kötülüğü, huzursuzluğu, zulmü bir an önce kaldırıp sevgi, şefkati, merhameti tesis etmesi için dua edecek. Evet. İnşallah. Allah rızası için.
Şimdi tabii bunlar yalnızca Türkiye'nin etrafında gerçek devam eden olaylar değil. Türkiye'de de aynı şekilde yine var.
Tabii.
Bakın saklanmaya çalışılan bir komünist ayaklanma var Türkiye'de.
Evet.
Türkiye'nin güneydoğusunda komünist bir parti var. Terör örgütüyle kendini şey yapan, korku salmaya çalışan, terör yapmaya çalışan bir örgüt var, PKK. Ne yapıyor? Halkı kandırarak, bakın neyle kandırıyor dikkat ederseniz, yine Darwinist eğitimle, komünist eğitimle insanlarımızı kandırarak dağa çıkartıyor onları. Dağda da yine eğitim kampları var. Bir genci çıkardıkları zaman 3 ay boyunca orada anti-Darwinist eğitim veriliyor, komünist eğitim veriliyor.
Darwinist.
Ve insanlar bu şekilde ellerine silah verilerek tamam şimdi gidip onları öldürebilirsin diye Türk askerinin karşısına çıkarılıyor. Bunlar yine bizim insanlarımız. Ama bakın ne olmuş? Bunlar bir defa ilk olarak ortaokulda, lisede zaten Darwinist bir eğitimden geçmişler. Devletin kendi bastığı kitaplarda halen devam ediyor bunlar. Ne acıdır ki. Oysa olması gereken ne? Hocamız onu söylüyor. Darwinizm de anlatılsın ama Darwinizmin eleştirisi de, Darwinizm nasıl çürütüldüğüne dair deliller de sıralansın. Ve yaratılış gerçeği de anlatılsın.
Evet.
Eğer böyle olursa o insanlar kandırılabilir mi?
Tabii.
PKK o insanları erzak almaya geldiğinde mesela köye diyor, erzak verin ya da bize bir çocuğunuzu verin diye alıp sonra çocuğunu dağa götürüp orada eğitime tabi tutuyorlar. O çocuğu daha bile gitse asla o eğitimi zaten çürük olduğunu, yalan olduğunu bilecektir.
Evet.
Eğer gerçekleri biliyor olsa, eğer iman hakikatleriyle donatılmış olsa, olsa idi.
Evet.
Bugün böyle. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim tamam bundan öncesini unutalım, bundan sonrası için en azından. Bir an önce zararın neresinden dönse kârdır.
Evet,
işte. Anti-Darwinist, anti-komünist propaganda yapmamız gerekiyor. Devlet eliyle, devlet kuvvetiyle her yere ulaşabilecek şekilde, devletin imkanlarıyla bunun çok daha verimli bir şekilde yapılabileceği çok açık. Bunda biz de tabii ki gönüllü olarak tabii ki rahatlıkla katılırız. Devletin koruması ve şey olursa tabii ki imkanlarını da kullandırmasıyla tabii ki inşallah. Ama bunun yapılması mutlaka gerekiyor. Yoksa bakın görüyorsunuz her gün bir şehit, her gün her eve düşen bir işte ateş düştüğü yakar lafı da oradan geliyor zaten. Her eve düşen bir şehit yarın senin evine de düşebilir. Bu tabii. Komünist ayaklanma bakın işte görüyorsunuz şehirlerde bombalar patlıyor. İnsanlar ölüyor, masum insanlar ölüyor. Bakırköy'de ölmedi mi? Taksim'de aynı şekilde veya başka semtlerde olmuyor mu sanki? Oluyor. Ölüyor insanlarımız. Şehit oluyor. Ölüyor demeyin de Allah affetsin. Şehit oluyor inşallah. Bu takdirde bu mücadelenin mutlaka verilmeye başlanması acilen gerekiyor. İnşallah.
Ya bir de alametlerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o güzel nurlu ağzıyla söylediği elhamdülillah bütün alametler çıkmış durumda. Yani yerde, gökte yani her yerde biz Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerini görüyoruz. Ha neyin inkarı? Ya bir tane güzel bir şey söyleyeceksin. İslam Birliği olursa dünya zulümden kurtulur. Bu kadar. Güvenlikte falan değil insanlar. Değil mi hocam? Yani işte görüyoruz. Güvenlikte falan değil. Zulüm görüyor insanlar. Tek bir kelime söyleyecek. İttihat-ı İslam. İslam Birliği dünyadaki bütün zulmü kaldıracak derse işte o zaman biz ne kadar vicdanlı olduğunu, gerçekten Allah'tan korktuğunu, gerçekten Allah aşkıyla yandığını görmüş olacağız. Biz, değil mi? Onu insanların göstermesi lazım. Yani çıkıp o duayı etmesi lazım.
Samimi dua yapması
tabii gerekiyor. Tabii ki. İnşallah.
Hocamızın yöntemleri de her konuda çok etkili maşallah. Mesela bu PKK konusuyla ilgili yapılması gereken hocamız sürekli anlatıyor. Fikri olarak komünizmin, darvinizmin ve materyalizmin hiçbir şekilde geçerli olmadığının anlatılması. Mesela Müslümanlara yapılan zulüm var. Bununla ilgili çözüm ne? Türk İslam Birliği'nin oluşturulması. Mesela hocamız darvinizmle ayrı ilgileniyor. Türk İslam Birliği'nin oluşmasıyla ayrı ilgileniyor. Mesela dinsizlikle ilgili mücadele ne? İman ekkatleri, ardından Kur'an mucizeleri. Hocamız bununla ayrı ilgileniyor. Ehli kitap, mesela geçen günlerde hocamız yine dün bahsetmişti. Eğer ben demişti böyle yobazlar gibi davransaydım kesinlikle İslam'ı tanıyamayacaktınız demişti bir hanımefendiye. Normalde bu zihniyeti bırakıp ehli kitaba sevgiyle, şefkatle, güzel bir şekilde İslam'ı anlatma, bu da çok önemli. Hocamız aynı zamanda bununla da ilgileniyor. Hani buna benzer her konuyla ilgili en ideal, en sonuca götürecek çözümlerle ilgileniyor ve bazıları da kalkıp işte ya işte öyle mesela niye evrim anlatıyorsunuz? Evrim zaten bitti diyor mesela. Evrim bitmiş olabilir mi yani? Evrim tabii ki fikren bitti. Fakat halen daha bilimsel olarak bittiğini öğrenmeyen insanlar var. Bizim uğraştığımız şey o. Onlara da bilimsel olarak bittiğinin anlatılması. Yoksa Cet Hocam da şimdi bahsetti. Yani orada dağda işte eylem yapan propaganda kampları deniyor mesela. Ne propagandası yapılıyor? İçeriği söylenmiyor televizyon. Öğrenemiyoruz televizyonlardan içeriğini. Propaganda kamplarında ne anlatıldı? Biz söylesenize yani komünizm anlatılıyor. Gerilla taktiği anlatılıyor. Çe'nin taktikleri anlatılıyor. Nasıl gerilla savaşı yapılır? İşte gerilla savaşı yaparken nasıl bir ruhsal yapıda olman lazım? Çünkü normal bir insan kalkıp da öyle rahat adam öldüremez ki. Yani sen karşındakini diyor ki yarı gelişmiş bir hayvandır diyor. Sen de öylesin diyor. Senin de bir farkın yok diyor. Ama biliyorsun diyor doğa kanunlarına göre o sen onu öldürmezsen o seni öldürür diyor. Dolayısıyla sen öldüreceksin diyor. Karşısındakini böyle şehit etmesine sağlıyorlar. Yani bu fikri mantığı adamın kafasında artık gece gündüz o propaganda kamplarında işliyorlar. Sen hayvansın, sen hayvansın, karşındaki hayvan, sen hayvansın. Adam belli bir süreden sonra kafa gidiyor zaten. Yani uçuyor adam. Ne yapıyor? Karşısındakini öyle görüp ben diyor öldüreceğim seni diyor. Ya böyle bir adama kalkıp da gelsen hadi çorba içelim. İşte annenin sıcak yemeğini yersen bir şeyin kalmaz. Gel seni evlendireceğiz, sana düğün yapacağız falan dersen adam zaten algılayamaz bunu. Algılayacak durumu yok. Ben diyor hayvanım diyor. Sen de hayvansın, ben seni öldüreceğim diyor. Sen de diyorsun ki hadi çorba içelim, hadi evlendirelim diyorsun. Böyle çözüm olmayacağı belli. Ya hocamızın yani gitgide zaten her geçen gün herkes anlamaya başlıyor Allah'ın izniyle hocamızın her konuda en mantıklı, en makul çözümleri önerdiğini. Anlamayanlar da zorla anlayacak belli bir süreden sonra. Çünkü zora düştükleri için anlayacaklar. Evet. Zorla derken o manada söylüyorum. Yani çünkü mesela Müslümanlara yapılan zulüm var deniyor. İşte bize dokunmuyor diyor. O yüzden ben anlamazdan geliyorum diyor bu çözümü diyor. Yani Türk İslam Birliği'nin olmasını ben anlamazdan geliyorum diyor. Onu diyenlere de yarın bir gün aynı olaylar gelecek. Çünkü Peygamberimizin hadisi var. Mehdi uzun süre 313 talebesi haricinde anlamazdan gelinecek Allah'ın izniyle. Öyle bir dönem olacak. Yani Mehdi'nin geldiği, Mehdi döneminde olunduğu anlamazdan gelinecek. Ve belli bir süreden sonra artık zulme yerdekiler ve göktekiler dayanamaz hale geldiği zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Mehdi'yi zorla başa getiriyorlar. Yani zaten insanlar işte o dönemde onları yaşıyorlar. O zulümleri yaşıyorlar. İyice artık son raddesine geldiği zaman bunu çözecek kişiyi görüyorlar. Ve o gördükleri kişiyi de sen anca çözebilirsin. Tüm alametler sende deyip başa geçiriyorlar. Tabii hani bunlar olmadan olması daha iyi olur diyeceğiz ama kaderde de Peygamberimizin İnşallah. Bildirdiği kadarıyla öyle. İnşallah. Şimdi kısa bir aramız var ondan sonra aradan sonra devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Evet kaldığımız yerden yanımıza devam ediyoruz. Biraz önce bahsettik, iman ekatlerinin öneminden bahsettik. Ayrıca işte evrim teorisine karşı yapılması gereken mücadeleden ve Türk İslam Birliği'nin oluşmasıyla ilgili gerekli yapılması gereken çabadan bahsettik inşallah. Bunun haricinde tabii çok fazla yapılacak mücadele var. Hocamızın 300 civarında kitabı var. Ve bu kitaplarda birbirinden çok farklı konular var. Yani her konuda kitap var hocamızın çıkardığı kitapların. Her konuda mutlaka bir kitabı var hocamızın. Ve bunları değerlendirerek bir mücadele yapmak çok önemli her konuya göre. Çünkü son noktayı koyuyor hocamızın kitapları Allah'ın dilemesiyle. Bu konulardan bir tanesi de Kur'an mucizeleri inşallah. Allah'a inanan bir insanın Kur'an'ın hak olduğuna kanaatinin gelmesi ve net bir şekilde görmesi için Allah bu dönemde özellikle Kur'an mucizelerini yarattı. Şu son 30 sene içerisinde dediğimiz gibi çok fazla yoğunlaştı. Evet inşallah. Ve biz her geçen gün bir yenisini görüyoruz bilimin ilerlemesiyle. Şimdi onlardan yine bir tanesini anlatabiliriz inşallah.
Yaşlılıkta kemik erimesi, şeytandan Allah'a sığınırım. Demişti ki Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve yaşlılık aleviyle tutuştu. Ben sana dua etmekte mutsuz olmadım. Meryem suresi 4. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayette geçen vehane kelimesi, gevşedi, zayıf düştü, yetersiz kaldı anlamına gelmektedir. Ancak günümüz teknolojisiyle detaylı ölçümleri yapabilen kemik taramaları, kemik erimesi olarak bilinen hastalığın görüntülenmesini mümkün kılmıştır. Tıpta osteoporoz olarak tanımlanan bu hastalık, kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan kemik metabolizması hastalığıdır. Daha çok yaşlılarda görülen ve kemik dokusunun yoğunluğunun azalmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, ileri düzeylere geldiğinde kemiklerin kolaylıkla kırılabilmesine neden olmaktadır. Kur'an'da asırlar öncesinde günümüz tıp bilgilerini destekleyen tespitlerin yer alması, Kur'an'ın Allah katından olduğunun açık göstergelerinden biridir. Maşallah.
Çünkü 1400 yıl önceden zaten gaybden bir haber bu. Yani orada kemiklerin gevşediğinin haber veriliyor olması, orada özellikle kemiklere dikkat çekilmiş olması. Mesela işte elim ayağım gevşedi, elim ayağım yoruldu, yorgun düşüm, bitkin düşüm şeklinde bir ifade değil. Özellikle kemiklere dikkat çekilmiş olması çok orada dikkat çekici. Ve özellikle vehene kelimesinin kullanılması, zayıf düştü, yetersiz kaldı kemiklerim şeklinde bir ifadenin kullanılmış olması gerçekten çok büyük bir Kur'an mucizesi. Az önce senin de belirttiğin gibi ahir zamanda yaşıyoruz. Bilimin gelişmesiyle son 50 yılda hızlı bir şekilde gelişmesi neticesinde Kur'an'ın bu mucizeleri gün ışığına çıktı.
Maşallah.
Daha önce biz işte bebeğin 3 karanlık içinde anne rahminde geliştiğini mesela bilmiyorduk. Ama Kur'an-ı Kerim'de yazıyordu bu. 3 karanlık içinde Allah'ın bir aşamadan diğer bir aşamaya çevirerek insanı yarattığı anlatılıyor, tarif ediliyor ayet-i kerimelerde pek çok yerde. O mesela vardı Kur'an-ı Kerim'de ama biz 21. yüzyılda biz bunun ne anlama geldiğini anladık ve bunun Kur'an mucizesi olduğunu fark ettik. Yine aynı şekilde işte yağmurun bir ölçüyle dünyaya indiğini Allah bize haber veriyordu. 1400 yıldır Kur'an-ı Kerim'de bu yazılıydı. Ama son yapılan işte meteorolojik çalışmalar neticesinde gerçekten de bu miktarın hep sabit kaldığı yıl boyunca bir yıl boyunca yeryüzünde düşen yağmur miktarının diğer bir yılla tamamen aynı olduğu, hep bir ölçüyle indiği, daha yeni fark ettik bunu. Ama bunlar hep vardı Kur'an-ı Kerim'de. Bu da ahir zamanın diğer bir özelliği aslına bakarsanız. Allah'ın Kur'an'ın mucizelerinin hala daha günümüzde bu şekilde açığa çıkıyor olmaları ahir zamanın diğer bir özelliği maşallah.
Maşallah. Ahir zamanda tabii mucize üstüne mucize oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şey tek tek oldu. Hepsini gördük. Yani evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurduysa ahir zamanla ilgili bütün alametleri gördük oluşanları. Aşağı yukarı 150-200 civarında hadis-i şerif tahakkuk etti. Mesela bu çok büyük mucizedir. Mucizelerden bir tanesidir. Çok güzeldir. İnananları çok heyecanlandıran, çok şevklendiren, böyle kıpır kıpır eden bir şeydir. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamandaki iman eden insanları müjdelediği o güzeller güzeli torununun geldiğini anlıyoruz.
Maşallah.
O yüzden heyecanlanıyoruz.
Evet. Yani
Peygamberimizin torunudur Mehdi Aleyhisselam ve müjdelediği biridir. Halifetullah'tır. Az önce arada Alper'le de onu konuştuk. Allah'ın halifesidir. Ve geleceği gün yere kadar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarif etmiştir. Hicri 1400'de İstanbul'da diyor Peygamber Efendimiz. Bak bu çok acayip bir şey, çok güzel bir şey. Hele hele değil mi İstanbul'da yaşayanlar için çok daha güzel bir şey. Bütün dünya için güzel ama İstanbul'dakiler için de çok güzel bir heyecan verici bir durum. Kur'an'ın bu yönlerinin yani mucizelerinin ortaya çıkması da ahir zamanda olan bir şeydir. Bak daha önce nasıldı? Mesela hocamızın fikri çalışmalarına başlatmadan önceki döneme bak. Yani şu fazla değil 30 sene önce işte 40 sene öncesine git bak. Kur'an-ı Kerim şu anki haliyle genel olarak böyle ele alınıp okunan bir kitap mıydı?
Değildi. Değildi.
Televizyon programlarında Kur'an-ı Kerim'den bahsedilir miydi? Asla. Ayetlerden hiç duymazdık. Ya ayetin ne olduğunu bilmezdik zaten. Yani Arapça harflerden oluşan bir cümle gibi bilirdik. Yani genel anlamıyla bu kadar. Ve hatta bak okutmazlardı Kur'an. Ellemeyeceksin derlerdi. Ellenmez derlerdi. Ha okumak mı istiyorsun? E anlamazsın ki derlerdi. Sen kimsin? Niye nasıl anlayacaksın derlerdi. İşte çok böyle bir alim olman lazım Kur'an'ı anlamak için derlerdi. Yani Kur'an'dan alabildiğince uzaklaştırmak için her türlü olmayacak şeyi yaptılar. Ya herkes bilir o yaştakiler değil mi? Yani şu anda fazla değil 30, 40, 50 yaşında olan herkes bilir geçmişteki durumu. Bak şimdi, bak sürekli Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Ayetlerden bahsediyoruz. Televizyon programlarında dahi birçok televizyon programında hep Kur'an-ı Kerim üzerinden evet. Sohbetler yapılıyor.
Maşallah.
Hatta bir konu geçiyor mesela değil mi? Kişi diyor ki tamam sen böyle dedin hocam ama diyor Kur'an'da bu konuyla ilgili ayet var mı diyor. Veya Peygamber Efendimiz'in bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifi var mı diyor. Hemen soruyor.
Evet.
Yani insanlar Kur'an'ı öğrendiler. Hadisleri öğrendiler. Ahir zamanda olduklarını öğrendiler. Farkına vardılar. Yani Kur'an ya Cenab-ı Allah buyuruyor şeytanı Allah'sın bir rehber olarak indirdim diyor. Bir nur, bir rahmet ve rehber olarak indirdim diyor. Rehber elde olur. Elinde bakarsın, öğrenirsin. Tüm yaşantını ona göre düzenlersin. Maşallah. Rehber o. Yani duvarda asılı olmaz. Niye böyle bir şeyin içinde? Herkes bilir. Diğer taraftan ne yaptılar? Aynı döneme gidelim. Efendim dediler işte siz başıboş varlıklarsınız. Hayvanlardan da zaten geldiniz. Hayvan gibisin işte maymundan geldi mesela veya işte tesadüflerle oldum. E karşındaki de hayvandan geldi zaten işte az önce Akın anlattı o mantı. O da zaten hayvandan geldi. Hayat ve hayat zaten işte bir mücadeledir. Kavgadır. Hayat var ya yaşam kavgası. Ayakta kalmak için kavga ediyorum diyor. Mücadele ediyorum diyor. Çünkü hayat bir mücadeledir diyor mesela. Bir taraftan da böyle bir telkin verdi. Materyalist, Darwinist, komünist kafa. E öbür taraftan da hurafelerle içi doldurulmuş bir sürü yalanla inananlar yıpratıldı. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı. İkisini birleştirdiğinde ne çıkıyor ortaya? Dinsiz, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, ondan sonra bir vahşi, sevgisiz, değil mi? Merhametten, şefkatten uzak, böyle acayip tipler çıkıyor ortaya. Bu böyleydi, bunu kimse inkar edemez. Yani fazla değil ya, 30 sene öncesine gitsin, herkes bu manzarayı bilir zaten, görür. Yani zaten onun mağdurudur, oradan geldi insanlar. O dönemden geldiler herkes. Mağduriyet zaten yaşadılar bizzat. Biz böyle hayali bir şey anlatmıyoruz, var olan bir şey anlatıyoruz. Şimdiki duruma bak. Mesela işte Alper Hocam, Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesini anlatıyor mesela. Bir daha bakıyoruz ki, demek ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın sözü. Diyorlar ya, peygamberin sözü diyor. Haşa öyle diyorlardı. Demek öyle değilmiş. Demek ki hak kitapmış. Doğru söylüyormuş. Bunlar ahir zamanda bir kez daha ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz dönemi aleyhissalatü vesselamdan sonra bir kez daha ahir zamanda ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'in hakikaten rehber olduğunu biz ahir zamanda öğrendik. Ondan önce bilmiyorduk. Bu da ve bu gibi olayların hepsi ahir zamanın alametleridir. Ve hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının alametleridir.
Maşallah. İnşallah.
İnşallah.
Hocamız şu konudan bahsetmişti. Gerçekten çok önemli. Her anlattığı konu gibi inşallah. İnsanların bir kısmı dini böyle hani zor duruma düşüldüğü zaman işte başvurulup yaşanacak. Ondan sonra normal insan hayatı içerisinde eğer böyle kendi babasından annesinden geliyorsa o şekilde onu devam ettireceği. İşte güzel kurallar bütünü. Tabii dini tenzih ederek söylüyorum bütün hepsini. Bunlar onların zanı. Böyle bir şey yok. İşte güzel kurallar bütünü. Kur'an'da güzel şeyler var. İşte şefkat, dostluk, kardeşlik bundan işte bahsedilmiş. Tabii bunu söyleyenler inkarcılar olarak demiyorum. Normal Müslümanlardan bir kısmının kendi görüşleri bu. Bilinçaltındaki asıl görüşleri. İşte mesela ayrı zaman konuları olur. Mesela Hazreti Mehdi, Hazreti İsa. İşte onların tekrar geleceğine inanılır. İslam inancına göre böyledir. Bu yüzyıllarca hep böyle anlatılacaktır. Yani 1400 sene sonra da 1400 sene boyunca da anlatılmıştır. Bundan 1400 sene sonrasında dahi halen de anlatılmaya devam edecektir. İşte Hazreti Mehdi gelecek bir gün. İşte tüm dünyayı İslam ahlakının işte yerleşmesine vesile olacak. İşte Deccal olacak, bir eşeği olacak. İşte bakırdan bir kürsüsü olacak. Bu tarz böyle bunların hikayevari tarzı olaylar olduğu haşa. Ve nesiller boyunca hep böyle geldi ve bunun da bu şekilde yaşanacağı ve hiç kimsenin böyle hani kalkıp da bir mücadele etmesi gerekmediği, işte herkesin normal bu düzen içerisinde devam edeceği ve bu düzeni de kesinlikle değiştirmesinin gereksiz olduğuna dair bir inanç vardı bir kısım Müslümanlarda. Fakat biz bir baktık, yani biz zaten biliyorduk da Allah'ın izniyle, insanlardan bir kısmı bir baktılar ki şunu gördüler: Allah gerçekten var. Allah'ın varlığı kesin. Kur'an-ı Kerim'e baktık, kesin Allah'ın kitabı. Yani hiçbir şekilde tereddüt götürecek bir durum yok Allah'ın izniyle. Zaten Kur'an mucizeleriyle de bu yüzyılda artık inkarı Allah'ın izniyle kesinlikle bir şey kalmadı, yol kalmadı. Ahir zamana baktık, gerçekten ahir zaman varmış. Yani zaten vardı, insanlardan bir kısmı daha yeni anladı ahir zamanın olduğunu. Hazreti Mehdi'yi böyle haşa hikayelerde, İşte güzel bir temenni, tabii olursa ne kadar olursa çok güzel olur ama zaten olmayacak. Ama işte insanlar böyle hikayeler dinlemeyi seviyorlar haşa. Gece gündüz hikaye anlat. İşte geçmişte olan olayların, işte bir kısım kişilerin yaşadığı olayları böyle anlatsın. Fonda bir müzik çalsın. Biz böyle yere doğru bakalım. Böyle güzel bir anlayışımız olsun. Din bu değil. Yani hocamız bunu gösterdi. Dinin bu olmadığını ve o var olan garip, kısır bir yapının, yani içe kapanık kavruk yapının yanlış olduğunu ve asıl dini gösterdi hocamız Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın varlığını, Kur'an'ın hak olduğunu ve şu anda ayrı zamanda olduğumuzu biliyoruz. Mesela bazıları diyorlar ki, yani çok enteresan, ayrı zamanda değiliz demek gerçekten çok değişik bir durum. Hani bunu bir de din alemi diyorsa tam zaten felaket bir durum olmuş oluyor onun açısından. Yani peygamberimiz tarih veriyor. Bakın tarih veriyor. 1400 sene sonra olacak diyor. Bu olayların hepsi, ben size diyor 200 tane alamet sayıyorum. 1400 sene sonra başlayacak diyor bu olaylar. Ve aynen gerçekleştiğini göreceksiniz diyor. Ve bu olayların olduğu sürede süresi içerisinde Hazreti Mehdi yeryüzünde faaliyette olacak diyor. Ve bütün bu olayları gördüğünüzde siz de Hazreti Mehdi'yi arayın. Ve yerde sürünerek, karda sürünerek dahi olsa ona yardım edin, ona tabi olun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir kısım Müslüman olduğunu iddia eden kişilere bir bakıyoruz. Tam tersi. Ahir zamanda biz değiliz. Hazreti Mehdi'ye tabi olmaktan bahsediyoruz. Ne gerek var? Peygamberimiz diyor, karda sürünerek dahi olsa bulun diyor. Ne gerek var arama? Herkes kendisinin Mehdi'si olsun diyor. Yani bu herkes kendisinin Mehdi'si olsun cümlesi de yani Allah'ım yoğun enaniyetten kaynaklanıyor. Yani sen sadece kendine tabi ol, başkasına tabi olma. Kendini haşa ilah olarak kabul et. Bu mantığa götürüyor.
Humanist yaklaşım. Humanist,
evet, humanist şey işte ve enaniyetin de karışımıyla böyle enteresan açıklamalar ortaya çıkıyor. Hı. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene sonra, şu an 1432'deyiz. 1400 ile 1500 arasında bütün olayların biteceğini bildiriyor Peygamberimiz. Dolayısıyla 1600'de, 1700'de ve daha sonrasında gelecek demek Hazreti Mehdi. Ayrı zaman o dönemlerde olacak demek Peygamberimizin sünnetine aykırı bir tavır. Kimse böyle bir şey söylüyorsa eğer düzeltsin. Düzeltmiyorsa da ehli sünnetim diye ortalarda gezmesin. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir sözünü aktaracağım. Birçok alimin sözlerini aktaracağım ayrı zamanla ilgili. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle söylüyor: İstikbal-i dünyeviyede, dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip zannetmişlerdir. Yani 1400 sene sonra gelecek diyor Bediüzzaman Hazretleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden yola çıkarak inşallah. Ve yine Hicri 1300'lerde şöyle bir sözü var. bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise diyor. Bakın Hicri 1300'de bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar. 1300'e bir asır yani 100 sene eklediğimizde 1300 artı 100 eşittir 1400 ediyor. Hesap makinesinde kardeşlerimiz de bunu sağlamasını yapabilirler. İnanmayan kardeşlerimizden bahsediyorum. Hatta özellikle Nurcu olduğunu iddia edip de Hicri 1432'de olmamıza rağmen bu devir ahir zaman devri değildir diyen kardeşlerimizden bahsediyorum. Bediüzzaman Hazretleri Hicri 1400'de o zat gelecek diyor. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyor. İnşallah Hazreti Mehdi ile ilgili. Tabii Bediüzzaman Hazretleri haricinde çok fazla hocalarımızın açıklamaları var. Mesela Şeyh Nazım Adil Hakkani Hazretleri şöyle diyor. Hazreti Mehdi 2000. yıllarda hazır olsun ve Hazreti İsa 21. asrın içinde gökyüzünden inip yeryüzünde hazır eylesin. Bakın 21. yüzyılda Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın yeryüzünde olacağını söylüyor Şeyh Nazım Hazretleri. Bizim bulunduğumuz asır Mehdi Aleyhisselam asrıdır diyor. Yine Şeyh Nazım Hazretleri. Yani Hicri 1400 asrı, 1400 ile 1500 yıl arası Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzyıldır diyor Şeyh Nazım Hazretleri inşallah yine. Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri yine şöyle söylüyor. 1975'te Muhammed Raşit Erol Hazretleri 1975'te daha çocuk dedi. Hazreti Mehdi için genç delikanlı dedi. Seyyid Muhammed Raşit Erol Hazretleri diyor. Yine 1975'te Hazreti Mehdi'nin çocuk ve gençlik yaşlarında olduğunu bildirmiş. Mehmet Talu hocamız var mesela yine. Ve bazı bilgileri kendisiyle paylaştığımda ki o bizim üstadımız paylaştığımda bizim o bilgilerimizi tasdik etmiştir. Mesela ben yaklaştığını kendisine söylediğimde inşallah demiştir. Yoksa hayır daha birçok zaman daha çok bir zaman var dememiştir diyor Mehmet Ali hocamız. Söylediği kişi de Mahmut Hoca Efendi Hazretleri. Yani hem ikisi de onaylıyor inşallah. Yine Mehmet Ali hocamız öyle zannediyorum ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu anda yaşamaktadır. Hazreti Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç tarihini beklemektedir diyor yine Mehmet Ali hocamız inşallah. Bunun gibi onlarca yüzlerce alim hocalarımız var. Maşallah. Hazreti Mehdi'nin şu anda yeryüzünde olduğunu söylüyor. Ve Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu söyleyen zaten peygamberimiz.
Tabii.
Yani 1400'de faaliyetlerine başlar diyor. Yani bu çok açık bir cümle Allah'ın izniyle. Yani anlamazdan gelmek ahirette çok büyük bir vebal getirir. Yani ben ehli sünnetim. Peygamberimiz Hicri 1400'de Mehdi faaliyetlerine başlayacak diyor. Bu konuda ne diyorsun? Tabii ki şu anda Hazreti Mehdi yok cevap olarak. Nasıl ehli sünnetsin o zaman? Nasıl peygamberimizin yolunda olduğunu, nasıl Kur'an yolunda olduğunu söyleyebiliyorsun? Evet. Ve de bu konuda nasıl böyle çirkin bir ısrarda bulunabiliyorsun? Tamam.
Bakın mesela bir hadis-i şerifte yani bahsettiğin İslam alimlerimiz de, İslam büyüklerimiz de hadis-i şeriflerden yola çıkarak bu hesaplamaları yapıyorlar. Bu
peygamberimize güvendikleri için inşallah. Allah'a evet, güvendikleri bakın, için.
Sahih hadis-i şerifler bunların her biri. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünya her cümerç içinde kaldığında, her cümerç şu demek, karışıklıklar, insanlar arasında meydana gelen fitne, fesat, karışıklıklar demek. Dünya her cümerç içinde kaldığında, ne demek şu anda öyle mi?
Tam.
Çok tam, ortam tarif edildiği gibi. Her cümerç içinde kaldığında fitneler zuhur ettiğinde, fitneler zuhur etti mi? Fitneler ortaya çıktı mı? Etti. Yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah bu sırada onlardan adavetin, adavet demek düşmanlık demek, düşmanlığın kökünü kazıyarak dalalet, iman ve İslamiyet'ten ayrılmak demek, sapkınlık demek, dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, Peygamber Efendimiz'in ayakta tuttuğu gibi, ahir zamanda, dünyanın son devrinde dini ayakta tutacak, dini tekrar hakim kılacak olan, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir. Bakın, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir diye bildiriyor. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman sayfa 12. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif. Yalnızca bu hadis-i şerif değil, devamlı yani 200'e yakın alamet Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Yine başka bir hadis-i şerifte tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Hazreti Mehdi aleyhisselamın alametlerindendir diyor. Fırat Nehri'nin durdurulması diyor. Fırat Nehri demek ki durduğu zaman Peygamber Efendimiz haber vermiş. He diyeceğiz, Mehdi aleyhisselam çıkmış olmalı diyeceğiz. Mehdi aleyhisselamın işareti bu diyeceğiz. Fırat Nehri durduğu zaman. Fırat Nehri durdu mu? 1975 senesinde durdu. Tarihinde ilk defa durdu. Keban Barajı'nın inşası sırasında Fırat Nehri baraj gölünün doldurulması esnasında tamamen durduruldu.
Maşallah.
Set çekilerek önde.
Yüzlerce senelik kitaplardan sene 1975. Anlatılan bir konu.
Çok maşallah.
Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Talikan'a yazık oldu. Talikan, Afganistan'ın ifade etmekte kullanılan bir kelime Arapçada. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sene 1979 Afganistan işgal oldu ve orada Afgan halkına karşı çok büyük bir zulüm başladı. Komünist SSCB'ydi o zaman, işte biliyorsunuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Onların yaptığı zulüm sırasında. Aynısıyla yaşandı.
Tekrar sonra da zulüm yeniden yaşandı.
Yeniden yaşandı ve hala da devam ediyor. Hadi hala da devam ediyor olması da çok ilginçtir. Evet. Ayrı zamanda yaşadığımızın bir alameti, bir kanıtı olarak söylüyor. Evet,
maşallah.
Hadisin devamında orada altın ve gümüş olmayan hazineler vardır buyuruyor Allah. Evet. Peygamberimize bildiriyor. Peygamberimiz de bize bildiriyor inşallah hadisiyle. Şu anda daha yeni bulundu. Yani bir sene bile olmadı bu bulgu. Afganistan'da katrilyon değerinde, bakın katrilyonlar değerinde altın ve gümüş olmayan hazineler bulundu. Şu anda isimlerini hatırlayamıyorum. Gazete haberlerinde çıktı. Hatta biz onları da göstermiştik inşallah. Gazete haberlerinde Afganistan'daki işte madenler işte bir bazı ülkelerin iştahını kabartıyor diye haber olarak çıkmıştı. Ve özelliği de şu, altın ve gümüş değil.
Onun haricindeki
Haricindeki evet, madenler evet. Ve çok değerli madenler. Evet, maşallah. Maşallah. Afganistan'da çıkıyor. Bakın, Irak'ta çıkmıyor. Evet. Peygamberimiz Irak demiyor çünkü.
Peygamber Efendimiz, diyor. Bakın çok açık ve net başka bir haber daha veriyor. Şöyle buyuruyor. Onun çıkacağı yıl, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yıl, bakın yıldan bahsediyor. İnsanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Yani bir birlik, beraberlik yok. Demek ki İslam ülkeleri dağınık. Başlarında bir halife de yok. Peygamber Efendimiz'in halifesi de yok. Artı bir İslami bir lider de yok. Hani Hristiyanların bakıyoruz, papası var, lideri var. Ama İslam aleminin lideri var mı şu anda? Yok.
Evet.
İnsanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Kabe'yi tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akaba cemresinin üzerine akacak.
Maşallah.
Yani Kabe'de kan akıtılacağını bize haber veriyor Peygamber Efendimiz. Ne zaman? Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı sene, yıl. 1979 yılında ki Hicri 1400 yılının bir Muharrem yılbaşı günü aynı şekilde gerçekleşti.
Tabii.
Kabe'de kanlı bir baskın oldu ve orada hacılar dahil olmak üzere pek çok kişinin kanı aktı.
Evet, inşallah.
Hicri 1401 Muharrem, 1979 senesinde.
Evet.
Aynısıyla gerçekleşti.
Evet. Bu aynı zamanda.
Evet. Yine aynı şekilde başka bir hadis-i şerif. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Doğudan bir ateş 1979 yılında göğü kaplayan bir duman oldu. Independenta denen, adı verilen bir tanker Boğaz'da, İstanbul Boğazı'na patladı. Öyle bir alev çıktı ki göğü aydınlattı. Bir dumandı bu, doğuda görülen bir duman. Tam anlamıyla gerçekleşti. Gökyüzünü ateş ve duman kapladı. O zaman diyor Peygamber Efendimiz, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz diyor.
Maşallah.
Neden bunları arda arda bakıyorsunuz? Hep aynı tarihlerde gerçekleşmiş. 1975, 79, 1980. Çünkü başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz yine bildiriyor. Diyor ki,
kıyamet alametleri, bunların hepsi aynı zamanda kıyamet alameti tabii ki. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların, bir tespitteki boncukların ard arda kopması ve dökülmesi gibidir diyor.
Tam öyle oluyor değil mi?
Evet. Birbiri ardınca nasıl tespit taneleri yere dökülüverir aynı anda. Birbirlerini o şekilde takip ederler diye Peygamber Efendimiz bildirmiş bize.
Evet.
Aynı senelerde ardı ardına geliyor hepsi aynı şekilde. Daha sonra bakın İran-Irak Savaşı'ndan bahsedilmiş. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Faris yönünden gelecek olan bir kabim vardır. Şöyle diyecekler diyor. Faris demek İranlılar demek. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunları gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacak. Bir gün onlara ve bir gün sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutlaka çıkacaklar. Müslümanlar orada aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında bir savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Gerçekten de 1980 senesinde İran-Irak savaşı patlayıverdi. Ve Allah iki kamede, iki ülkeye de zaferi vermedi.
Evet.
Aralarında bir savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Tarif edilen yerde Irak Ovası, savaşın olacağı yerde tarif edilmiş. Yazıya inecekler. Yazı Irak Ovası diye tarif ediliyor, bildiriliyor. Mutık yine bölge İran-Irak Savaşı'nın geçtiği yöredeki bir dağın adı. Rakabe yine petrol kuyularının çok olduğu yine bir bölge. Peygamber Efendimiz böyle detaylar veriyor. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları 15 güner arayla tarif ediliyor olacağı. 1981 ve 82 yılında yine aynı şekilde Ramazan da Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği şekilde Ramazan ayı içinde 15 gün arayla ay tutulması gerçekleşti, güneş tutulması gerçekleşti. 2 yıl arka arkaya bunlar aynı şekilde gerçekleşti. Çünkü hadis-i şerif şu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için iki alamet vardır. Bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulması diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Yine başka bir alamet, kuyruklu yıldızın doğması. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel, Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz bildiriyor, her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızı geçti. Parlak bir kuyruklu yıldız olarak geçti. Maşallah.
Ve güneş ay tutumlarından sonra olacak.
Evet. Peygamber, özellikle ondan hemen sonra gerçekleşeceği de bildirilmiş aynı şekilde. Irakların parasının kalmaması, Irak'ın işgali çok detayları da yine tarif ediliyor. Irak ve Şam'a ambargo uygulanması tarif ediliyor hadis-i şeriflerde. Irak'ın yeniden yapılandırılacağı, Irak halkının Şam'a kaçacağı. Bakın aynen bugün işte geçtiğimiz 10 sene içinde yaşanan şeyler bunlar. İran halkı Şam'a kaçar diye bildiriyor. Fırat ile Dicle arasında çatışmalar olacağı bildiriliyor. Daha sonra Mısırlıların esir alınması bildiriliyor. Aynısıyla gerçekleşti. Şam ehli Mısırlı kabileleri esir alacak diye geçiyor. Azerbaycan'ın işgali, doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 91 yılında petrol kuyuları ateşe verildi. Kuveyt'in Irak askerleri tarafından işgal edildi. Daha sonra geri çekilme esnasında yaşandı bunlar. Ve bunun gibi böyle 150-200'e yakın alamet bir hepsi gerçekleşti.
Maşallah.
Bunlar ne demek? Aynı zamanda yaşadığımızın hepsi tek başına birer kanıtı.
Tabii, maşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ı beklememiz gerektiğini kanıtı. Yalnızca beklemekle kalmayıp onun geleceği ortama gerekli hazırlığı yapmamızın mecburiyetinde olduğumuzun işaretleri.
Evet.
Ve Mehdi Aleyhisselam'ın ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci çıkışının beraber gelecekler. Çünkü dünya hakim olacaklar. Onlara karşı, onların gelişine karşı hazırlık yapmamızın ve onlarla müjdelenmemizin bir işareti inşallah. Müjdelenmemiz gerektiğinin bir işareti inşallah.
Zaten Peygamber Efendimiz emrediyor Mehdi Aleyhisselam'la, müjdelenin diyor. Şimdi evet. Bakıyoruz dünya birçok televizyon kanallarına uhrevi bir müzik arkada, tabii dini konuları tenzih ederiz. Bir sohbet muhabbet ortamı var ve o muhabbet ortamında ne diyorlar? Mesela Deccal yok diyor. Hazreti Mehdi yok diyor. Bakın yaşadığımız ahir zamanda yaşadığımız bütün olaylar bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti olarak karşımıza çıkıyor. Ya bu da çok büyük bir mucize. Yani nedir bu baktığımız zaman? Hani mesela bu sohbetten o söylediğim işte Deccal yok, Hazreti Mehdi Aleyhisselam yok denilen sohbetten mesela bunun alamet olduğunu Peygamber Efendimiz, yani böyle bir konunun Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti olduğunu Peygamber Efendimiz 1400 sene önce söylüyor. Ümit kesilmesi diyor. Mehdi Aleyhisselam'dan ümit kesilmesi Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Ne diyor şimdi insanlar? Bir takım insanlar. Mehdi Aleyhisselam yoktur diyor. Mehdi Aleyhisselam gelip geçmiştir diyor. Mehdi Aleyhisselam şahsı manevi diyor. Şahsı manevi. Meşhur şahsı maneviciler. Yani böyle garip izahları olan bir takım insanlar oluyor. Bakın Peygamber Efendimiz ne diyor hadisinde? İlgili hadisi okuyayım. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi söylediği. Biz neyi görüyoruz ahir zamanda? Yani işte orada değil mi hadiste Peygamber Efendimiz'in söylediği sır veriyor. Bakın hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Tam tahakkukunu görüyoruz şu anda.
Evet, maşallah.
Yani tam öyle söyleniyor zaten. Ya öyle bir şey yok deniliyor değil mi?
Hazreti Mehdi. Tabii. Öyle söylüyor. Evet, söylüyorlar.
İşte evet. Mesela Cübbeli bununla ilgili çok güzel söylüyor. Ne diyor? Ya nasıl olur da diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanırsın da diyor. Hadislerine inanmazsın diyor. Söylediğine inanmazsın diyor. Bu nasıl bir imandır diyor. Kendisi söylüyor işte. Çok da güzel söylemiş. Doğru evet. Söylediklerinden. Nasıl inanmıyorsun? Peygamber Efendimiz'e inanıyorsun. Peygamber Efendimiz'i anlatıyorsun programda. Peygamber Efendimiz'in değil mi? Niye Hazreti Mehdi ile alakalı ilgili hadisleri de söylemiyorsun samimi olarak? Sebep ne? Seni tutan ne? Değil mi? Yani biz işte ahir zamanda bunları detaylı olarak görüyoruz, yaşıyoruz.
Biraz
İnşallah.
Şeylerden bahsedelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir zümre var. Ahir zamanda çıkacak. O hadisleri okuyayım şimdi. Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Bakın bir zümre var. Başları tıraşlı ve dilleriyle Kur'an okuyorlar. Fakat dinle bir ilgileri yok aslında. Ve de dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkıyorlar konuşmalarında. Yani o kadar mesela böyle saygısız bir üslupları oluyor ki Kur'an'a karşı Kur'an'a ters düşecek açıklamaları oluyor ki dinden bir anda okun yaydan çıktığı gibi çıkıyorlar. Okudukları Kur'an boğazlarından aşağıya geçmiyor. Sadece Kur'an'ı okuyup bilgilerini gösteriyorlar evet. İnsanlara. Ben Kur'an'ı çok iyi biliyorum. Kur'an'ı ezbere biliyorum. İşte bütün hadisleri ezbere biliyorum. Peki iman ediyor musun? İman etmiyorum. Kendi içinde iman etmiyorum. Deccale tabiler bu sahtekar sözde alimler ahir zamanda çıkacak. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Yani bilgiyi ilimde derinleşmek, Allah'a yakınlaşmak için değil, o bilgiyi yani ne kadar bilirsem o kadar anlatır ve insanları kendime o kadar bağlarım diye ilim elde ediyor.
Evet.
Yani bilgisini o yüzden arttırıyor. Yani Allah katındaki işte yakini artsın, Allah'a daha yakınlaşsın diye değil. Onunla bir alakası yok kesinlikle. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Dini alet ederek dünyalık edinecekler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bir gözü kör olan Deccal'in avanesi bunlardır. Yine Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinden alır. Ruhlarını kabzeder. Artık kara cahil bir zümre kalır. Bakın kara cahil bir zümre kalıyor. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar. İşte soruyor sürekli. İşte şöyleyken şöyle yapmak uygun mudur? Böyleyken böyle yapmak uygun mudur? Ondan sonra onlar da ayet hadis gözetmeden yani ne ayete göre söylediği ne hadise göre ikisine de uymuyor. Kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cahil bir zümre kalıyor artık ahir zamanda. Cahil derken mesela Kur'an'ı ezbere biliyor ama. Hadisleri ezbere biliyor. Çok iyi biliyorlar. Yani bilgi tam. Bilgide hiçbir sorun yok. Ama Kur'an'a uyarsa bir insan cahiliyeden kurtuluyor. Peygamberimiz de onu bildirmiş. Kara cahil bir zümre kalıyor.
Tabii.
Yani mesela Kur'an ayetlerini okuyor ama hadisleri okuyor ama kesinlikle onlara göre davranmıyor. Hatta tam tersi açıklamalar yapıyor. Yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin açıklaması Peygamberimiz hadislerine göre. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bakın dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek. Çünkü dine karşı çok saygısız bir üslupla yaklaşıyor. Yani Allah'a karşı üslubun nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Saygıyı nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Bunları dinlemeyin diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Evet.
Zehirlenirsiniz çünkü diyor. Kitaplarını okursanız diyor yalan yanlış şeyler anlattığı için zehir yemek kadar zararlıdır diyor. Bunları dinlemek ve kitaplarını okumak. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Mesela anlatıyor böyle fıkra gibi bir şey anlatıyor. Haşa dini tenzih ederim. Dinle ilgili olduğunu iddia edip. Onu duyan kişi ha kendinden geçip böyle garip sesler çıkartarak gülüyor. Sonra gidiyor onu bütün arkadaş ortamında anlatıyor mesela. İşte bakın diyor böyle böyle diyor bir fıkra var diyor dinle ilgili. Haşa soruyorsun sen dinle ilgili fıkra anlatıyorsun ama yani ahirette yapabilecek misin bunu? Böyle bakıyor ben ehli sünnetim diyor. Ben diyor son derece dine titizimdir diyor. Dine titiz olmayanlara da karşıyımdır diyor yani. Onlara diyor tasvip etmiyorum diyor. Bazı kişiler var diyor dine karşı titiz değil diyor. Ben onları hiç tasvip etmiyorum diyor. Dine karşı çok titizim ne yapıyorsun? Fıkra anlatıyorum diyor dinle ilgili. Haşa dini tenzih ederim. Espri yapıyorum diyor bol bol. Arkadaş ortamlarında eğleniyoruz diyor. Ehli sünnetim diyor ben. İşte bu yüzden ehli sünnetim diyor. Yani ne kadar akılsızca bir tavır olduğu zaten belli. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar diyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü Allah'a karşı korku, saygı, bu tarz duyguların hepsini götürdüğü için cemiyetler bozuluyor. Kalite gidiyor, akıl gidiyor, şuur gidiyor, hiçbir şey kalmıyor. Orada diyorsun Müslümanlar ölüyor, işte şehit oluyor her gün, tecavüz ediliyor, ne yapalım diyor. Tabii ki diyor, çok önemli diyor, Peygamberimizin sünneti var diyor, pilav yememiz gerekiyor diyor. Kavun yiyeceğiz diyor. Peki düzelecek mi diyor? Bilmiyorum diyor düzelir mi diyor ama ben sünnetlere karşı çok titizim diyor. İşte cemiyetler böyle bozuluyor. Şuur gidiyor, akıl gidiyor, milletler parçalanıyor. Hiçbir şekilde hani Allah'ın istediği gibi bir şey kalmıyor. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketler hep kötü din adamlarının sebebiyledir diyor İmam Rabbani Hazretleri. İslam devletlerinin yıkılmasının sebebi diyor İmam Rabbani Hazretleri kötü din adamları. Bakın ateistler değil, inkarcılar değil. Bu Kur'an'dan ve hadislerden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden uzaklaştıran, fakat onlara karşı çok titiz olduğunu iddia ederek Kur'an'dan uzaklaştıran din adamlarıdır.
Tabii. İnşallah.
İnşallah.
Tabii Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın Kur'an'ı doğru yorumlaması için de değil mi, bir mücadelesinin olacağını da Peygamber Efendimiz bize buyuruyor, söylüyor. Ya baktığımızda hurafe ile Müslümanları hep kandırıyorlar. Değil mi? Bir takım insanlar. Ya onlar muhakkak vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında kendilerini muhakkak biliyorlardır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir'e şöyle buyurmuştur. Onun uzun bir gaybeti olacaktır ki bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek, diğer bir grubu ise imanlarını koruyacaklardır. O ahir zamanda çıkıp yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O Allah'ın kelamının tevili, yorumu için savaşacak. Nitekim ben Allah'ın kelamını tenzili nazil oluşu için savaştım. Ey Ammar, o benim ismimi taşıyacak ve halkın bana en çok benzeyeni olacaktır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Mehdi aleyhisselam Kur'an'ı en güzel şekilde yorumlayacağını görüyoruz.
İnşallah.
İnşallah.
Peygamberimize yine bir soru, onu da okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Cafer-i Sadık bildiriyor bunu. Peygamber Efendimiz geldiği zaman insanlar taşlara ve unuttukları heykellere ibadet ediyorlardı diyor. Ancak kaimimiz kıyam ettiği zaman yani Hazreti Mehdi geldiği zaman insanlar Allah'ın kitabını onun aleyhine tevil ve tefsir edecekler diyor. Bakın yani Hazreti Mehdi geliyor diyorlar ki Hazreti Mehdi'yi göstererek bu kişi bizim dinimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Kur'an'a göre ve hadislere göre bu kişi yanlış yapıyor diyecekler diyor İmam Cafer-i Sadık Hazretleri. Ona karşı Allah'ın kitabından delil getirmeye çalışacaklar. Yani Kur'an'dan delil getirmeye çalışacaklar. Mesela Peygamberimizin hadislerine göre Hazreti Mehdi'yi İstanbul'da Peygamberimiz net bir şekilde anlatmış. Hristiyan din adamları ve Yahudi din adamları ziyarete geliyor. Hadislerde geçen bir olaydır bu. Ve Hazreti Mehdi de onlarla görüşüyor. Hadislerde geçiyor. Şimdi bir bakacak bu garip zümre. Hazreti Mehdi diyecekler nasıl Hristiyanlarla görüşür, nasıl Yahudilerle görüşür? Kur'an'a göre bu yanlıştır diyecekler. Görüşmemesi lazım diyecekler. Hadislere göre yanlıştır diyecekler. Böyle tevil etmeye çalışacaklar. Ama hiçbir şekilde biz öyle bir şey olmadığını görüyoruz. Veyahut da buna benzer çok fazla olay var. Peygamberimizin hadislerinde Hazreti Mehdi'nin yapacağını söylediği, fakat şu anda bu yobazların iddiasına göre yanlış gibi gözüken tavırlar var. Hazreti Mehdi hangisini yapsa bu yobaz grup kalkıp karşı çıkmaya kalkacaklar. İşte bu bizim dilimize göre yanlış diyecekler. Halbuki Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine uygun olacak inşallah. Burada programın da sonuna geldik. İnşallah. Saat 11'de hocamız canlı yayında olacak inşallah. Adnan Oktar'la Ramazan Sohbetleri programında. İnşallah. Herkese de hayırlı iftarlar diliyoruz.